Merhabalar, ben Çetin Ulucan. Öncelikle mübarek Kadir gecenizi kutluyor. Allah tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları kabul etsin diyorum. Bugün Yüreğir Belediye Başkanı Sayın Fatih Mehmet Koca İspir, 15 Radyo'nun katıldığı ortak yayında konuğumuz oluyor. Hoş geldiniz Sayın Başkan.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
Ortak yayına katılan radyolara teşekkür ediyoruz. Hangi radyolar bizlerle, isterseniz dinleyicilerimizle bunu paylaşalım. Sizin sesinizde.
Evet, Adana FM, Adana Süper FM, Akdeniz FM, Aşk FM Türkiye, Barış Radyo, Çukurova Metropol FM, Jest FM, Lider FM, Lokum FM, Radyo Deva, Radyo Erkan, Radyo Hayat, Radyo Van FM, Radyo Seyhan ve Yıldız Radyo.
Tekrardan evet. Radyolara ve dinleyicilerine teşekkür ediyoruz. Teşekkür
sağ ediyoruz. Olsunlar, evet.
Tekrar hoş geldiniz.
Sağ ol. Sağ ol.
Sayın Başkan, son dönemde Ankara'da çeşitli temaslarınız oldu.
Evet.
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evet. Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'u ziyaret ettiniz. Temaslarınız nasıl geçti? Sunduğunuz projelerle ilgili bilgi verebilir misiniz? Yalnız şunu belirteyim. Özellikle kentsel dönüşümle ilgili çok önemli gördüğüm için program içinde ayrıntılı soracağım.
Evet.
Onu geçip peki. Diğerleriyle ilgili.
Peki. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Bahsettiğiniz saygıdeğer bakanlarımızla randevularımız oldu. Kendilerini ziyaret ettik. Yüreğir'le ilgili yaptığımız bir takım çalışma ve projeleri istişare etme imkanı bulduk. Özellikle Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum'la yaptığımız görüşmeler tahmin edebileceğiniz gibi Şehircilik Bakanlığı olması hasebiyle birçok meselemizin çözümüyle ilgili çok verimli geçiyor. Ve her gittiğimizde de Allah razı olsun hep bir olumlu bir dönüşle Yüreğir'e tekrar intikal ediyoruz. Orada temel gündemlerimiz açık konuşmak gerekirse detaylarına az sonra gireceğiz dediniz. Kentsel dönüşümler, bunun dışında bizim sokak sağlıklaştırması projelerimiz var. Onlara verilecek destekler ve yine Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde hepimizin bildiği gibi maalesef uyuşturucu ile ilgili bazı sıkıntılar var. Tüm Adana'yı etkileyen sıkıntılar bunlar. Bunların bertaraf edilmesiyle ilgili kamulaştırma işlemleri inşallah yapacağız. Bununla ilgili detay görüşmeler yapıyoruz. Yine Aile Sosyal Politikalar Bakanımızla kendisine hemşerimiz gurur duyuyoruz. İki tane projeyi kendisine arz ettim. Birincisi Yüreğir'de her gün 4200 kişiye sıcak yemek çıkartıyoruz. Çok güzel bir aşevimiz var. Kaymakamlığımızla ortak işletiyoruz orayı. Bu kapasitenin daha çok artırılmasıyla ilgili yeni bir aşevi projesi var. Kendisine onu arz ettim. Üzerinde çalışılıyor. Aynı zamanda yine Adana'da ilklerden olması beklenen engelsiz park, engelsiz yaşam alanı daha doğrusu projemiz var. Bu projenin gerçekleştirilmesiyle ilgili bakanlığımızın desteğini istedim. Sağ olsun onu da inceliyorlar. Yine Kültür ve Turizm Bakanımıza da özellikle yine Adana'da bir ilk olmasını beklediğimiz, düşündüğümüz kafe kütüphane projemiz var. Nedir kafe kütüphane projesi? Yani bu bildiğimiz klasik bir kütüphane gibi değerlendirmeyelim. Özellikle gençlerimizin gelip sosyalleştikleri, vakit geçirdikleri özel bir projeden bahsediyoruz. Sheraton Oteli'nin hemen yanında, kuzeyinde. Fetahmet Gülşen Camii ile arasında 6000 metrekarelik bir yer var. Evet, 6000 metrekarelik bir alan var. Belediyemize tahsis edildi. Çok alan. Güzel bir yer. Hemen yani kıymetli bir lokasyon, cadde üstü. Buraya tüm Adana'ya hitap etmek üzere gençliğin gelip çok keyifli zaman geçireceği, hem eğitim faaliyetlerini yapacağı, hem de az önce ifade ettiğim gibi sosyalleşeceği bir kafe kütüphane projesi düşünüyoruz. Bu bizim prestij projelerimizde bir tanesi doğrusunu isterseniz.
Etrafında da geniş bir rekreasyon alanı
evet, tabii.
Olur yani tabii, söylediğiniz tabii. Alan.
Yani 6000 metrekare olduğu için muhtemelen bizim projemiz işte 1500-2000 metrekare oturumlu olduğu düşünülürse geniş bir peyzaj alanının içerisinde güzel bir proje. Bunu kendisine arz ettim. Sağ olsun buna destek verilecek bakanlığımızca detaylarını çalışıyoruz. Yani hülasa başka bir takım projelerimiz de var. Her gittiğimizde Ankara'dan çok şükür oradaki bakanlarımızın desteğiyle dönüyoruz. Yani haddi zatında bu vesileyle şunu da vurgulamak isterim. Biz Yüreğir Belediyesi olarak, AK Parti ve Cumhur İttifakı Belediyesi olarak hükümetimizin desteğini çok net bir şekilde hissediyoruz. Hepsinden Allah razı olsun. Özellikle Alanalı bakanlarımız, Sayın Ömer Çelik bakanımız, Sayın Jülide Sarıeroğlu bakanımız her zaman yanımızdalar. Randevularımızı takip ediyorlar. Milletvekillerimiz, il başkanımızla hep beraber Yüreğir'de bir başarı hikayesi yazmak için çabalıyoruz. Ve çok şükür bugüne kadar destek gördük, görmeye devam edeceğiz.
Sayın Başkan, Ramazan ayındayız. Bulunduğumuz ay münasebetiyle yardımlaşmanın arttığı, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanmasında daha hassas davrandığımız bir zamanda, zaman dilimindeyiz. Yüreğir Belediyesi sosyal yardımlar konusunda nasıl bir yol izliyor? Yıllık olarak planlanan yardımlar neler ve yardım bütçesi ne kadar? Yüreğir'de sosyal yardım için başvuran kişi sayısı ve yardım alanların sayısı nedir? Biraz önce şeyi söylemiştim. Evet. 4000 kişiye
4200 kişi 4200 evimizde sıcak kişiye, yemek gidiyor.
Yani yaklaşık 1000 aile 4 kişiden hesaplarsak 1000 ailenin üzerinde aileye
4200 haneye giriyoruz.
Haneye giriyorsunuz. Tabii. Ben kişi diye anladım. Çok daha
özür diliyorum. Onu ben düzelteyim. 4200 haneye.
Ben öyle anladım. Evet. Yanlış anlamışım.
Evet.
Çok büyük bir rakam.
Şimdi doğrusu sosyal yardım konusunda iddialı bir belediyeyiz. Daha doğrusu sosyal belediyecilikle ilgili ciddi bir iddia ortaya koyuyoruz. Ve diyoruz ki Adana'da sosyal belediyeciliği, yani insan odaklı belediyeciliği en iyi yapan biz olacağız diyoruz. Bunu da açık yüreklilikle arkadaşlarımızla beraber takipçisi oluyoruz. Sosyal yardım konusu Yüreğir'in sosyoekonomik yapısı düşünüldüğünde hakikaten çok önemli. Maalesef biz ilçe olarak yani görece geri bir ilçeyiz. Gelir bakımından sosyoekonomik olarak geri bir ilçeyiz. Dolayısıyla burada sosyal yardıma muhtaç vatandaşlarımızın sayısı fazla. Bu noktada biz hakikaten ciddi bir bütçe ayırıyoruz bu işe. Fakat özür diliyorum, net bir bütçeyi şu an anımsayamadım. Onu arkadaşlara sorarım. Ama şunu net bir şekilde söyleyeyim. Şu ana kadar göreve geldiğimiz günden itibaren Yüreğir'de dağıtılan gıda kolisi sayısı, diğer detayları da vereceğim, şu anda 110 bin civarında. 110 bin adet.
Toplam mı?
Tabii. Toplam. 110 bin adet şu ana kadar gıda kolisi dağıtmışız.
407 bin nüfusu olan bir ilçeden
407 bahsediyoruz. 407 bin nüfusu olan bir ilçeden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu 110 bin koliye hayırseverlerden gelenler dahil değil. Çünkü
sadece belediyemizin
kendi imkanlarıyla kendi dağıtılan koliler. Bütçemizden aldığımız koliler. Bunun dışında hayırseverlerden, dostlarımızdan, arkadaşlarımızdan, tanıdıklarımızdan zekat niyetine, diğer sebeplerle bize gönderilen koliler ve alışveriş kartları var. Bunları da ilave ettiğinizde daha da artar bu rakam. Bunun dışında bu Ramazan ayında yine ciddi bir dağıtım yapıldı. Sahada gerçekten ihtiyacı olup da ulaşamadığımız hiç kimse kalmasın istiyoruz. Çünkü hakikaten hani derdimiz insan bizim sloganımız. Yüreğir'de gece gerçekten yatağına aç giren bir çocuk varsa, bir kadın varsa, bir kardeşimiz varsa bunun maddi ve manevi sorumluluğunu üzerimizde hissediyoruz. Ve biz inançlı insanlarız. Diyoruz ki şehreminiyiz. Şehremini demek o şehrin emin kişisi. Yani o şehirdeki her şeyden sorumlu kişi demek. Böyle algılıyoruz, böyle değerlendiriyoruz üstlendiğimiz görevi. Evet. Dolayısıyla eğer böyle bir sorumluluk altında isek hiç kimse Yüreğir'de gece aç ve açıkta olmamalı diyoruz. Elimizden geleni yapıyoruz. Bundan sonraki süreçte de sosyal belediyecilik anlamında, özelde de bu yardımlar noktasında ciddi bir çaba içerisinde olacağız. Haddi zatında şunu vurgulamak isterim. Bildiğiniz gibi kaymakamlıkların da, yani devletimizin, hükümetimizin de belki soru vardı.
Devamında onu soracaktım. Evet. Aile ve Sosyal Hizmetler, evet, Bakanlığı'nın vakıf aracılığıyla, evet, yaptığı yardımlar Yüreğir'de kaç kişiye ulaşıyor?
Vallahi, onunla ilgili bilginiz var. Doğrusu rakamı bilmiyorum ama çok ciddi bir çaba gösterildiğini, Yüreğir Kaymakamlığı Sosyal Yardım Vakfı'nın çok disiplinli, düzenli çalıştığını biliyorum. Nereden biliyorum? Biz de orada üyeyiz biliyorsunuz. O sebeple bundan önceki kaymakamımızda, şimdiki kaymakamımızda son derece hassaslar. Çok ciddi istişareler yapılarak, müzakereler yapılarak her eve, ama her eve, ihtiyaç sahibi her eve dokunulması, girilmesi noktasında büyük bir gayret var. Belediyemiz, Sosyal Yardım Vakfı, diğer vakıflar, Kızılay mesela çok etkili Yüreğir'de. Biz de ortak çalışmalar yapıyoruz gibi diğer STK'ların da katkılarıyla Yüreğir'de ciddi bir saha çalışması var. Biz de bu noktada iş birliğine çok kıymet veriyoruz.
Sanıyorum 5-6 yıl önceydi Seyhan Kaymakamı Ahmet Okur'u konuk olarak almıştık.
Evet.
Söylediği rakam korkunçtu. Seyhan'ın yarısından fazlası neredeyse devlet, yani kişi sayısı olarak verdi. Onu aileye çarptığınız zaman yaklaşık yarısı sosyal yardım almak zorunda olan kişilerden oluşuyordu. Gerçekten Adana'da Seyhan ve Yüreğir özellikle iki ilçemiz diğerlerinden bu konuda maalesef kentsel dönüşümde de aynı durumdalar sanıyorum. Diğerlerinden negatif olarak ayrılıyor. Allah kolaylık versin.
Amin.
Yani iki belediye başkanı bu konuda diğerlerinden daha sıkıntılı görünüyor.
Evet.
Sayın Başkan, hayat doğumla başlayıp ölümle son buluyor. Yaşadığımız sürece zamanımızın azımsanamayacak bir kısmını gerek belediyelerin gerekse diğer kurumların çeşitli ihtiyaçlarımız için düzenlemiş olduğu alan ve tesislerde geçiriyoruz. Yüreğir Belediyesi olarak kreşten spor tesisine, parklardan muhtarlık binalarına, kültür evlerinden engellilerle ilgili birimlere, kapalı semt pazarından düğün, nişan, sünnet için kullanılabilen tesislere, kütüphaneden emekli ve yaşlılarla ilgili tesislere, taziye evlerine kadar 3 yıllık sürede ne kadar tesis ilave edildi, ne kadar yenileme yapıldı, bu tesislerden kimler nasıl yararlanıyor ve planlanan 5 yılın sonunda, yani bu yıldan sonra 2 yıl daha var, hizmete alınacak tesisler ve rekreasyon alanları hakkında bilgi verebilir misiniz?
Geniş güzel bir soru oldu.
Çünkü yapılan çok şey var. Hepsini teker teker sormaktansa
belki atladığımız olabilir ama ben kabaca şöyle bir bakış açısı ortaya koymak isterim. İzin verirseniz.
Bir de bu tesislerde okulları gibi farklı etkinlikler, eğitimler de veriyorsunuzdur.
Evet, evet.
Onları da ilave ederek anlatırsanız evet, daha faydalı olur.
Şimdi Yüreğir bizden önce özellikle kültür merkezleri yapımı konusunda ciddi bir eser ortaya koyulmuş bizden önceki belediye başkanımız. Allah razı olsun. Teşekkür ediyoruz. Daha öncekiler de öyle. Yüreğir zor bir yer. Az önce vurguladınız. Dolayısıyla Yüreğir'de taş üstüne taş koyan herkese çok büyük saygı göstermek gerekir. Çünkü kamusal hizmetler dışarıdan göründüğü gibi kolay değil. Özellikle Yüreğir'de bizi Seyhan'dan da negatif ayrıştıran bir konu daha var. Gelir üretmekte zorlanan bir ilçeyiz biz. Seyhan zorlukları var. Çünkü ben Seyhan'da belediye meclisveliği de yaptım. Seyhan'ı biliyorum.
Sayın Başkanım, zaten ona da geleceğim. Sizin geçen dönem vergilerde %49'luk bir tahsilatınız var.
Evet.
Ki çok düşük
bir oran. Çok düşük oran. Evet.
Onu sonra soracağım.
Yüzümüze vurmasaydınız iyiydi bunu. Şimdi Yüreğir'de az önce ifade ettiğim Seyhan'dan negatif ayrışmamızın temel sebebi yeni gelir üretmekte zorlanmamız, gelir tahsilatında sıkıntı yaşamamız. Yani iki boyutu var. Dolayısıyla maalesef imkanlarımız nispeten daha kısıtlı. Bu kısıtlı imkanlarla biz bu yıl, yani bu dönem daha doğrusu, bildiğiniz gibi pandeminin de negatif bir etkisi oldu. Hakikaten gelirlerimiz son derece azaldı. Ama bunu savunma için söylemiyorum veya bunu bir ajitasyon olarak söylemiyorum ama hepimizin açısından bu geçerli. Kamusal imkanlar nispeten daraldı. Tüm dünyadaki sıkıntıları zaten takip ediyoruz. Bunun da ülkemize ister istemez yansımaları var, kurumlara yansımaları var. Tüm bunlara rağmen biz Yüreğir'de bir hani bina belediyeciliği değil, yani bu bir tercihti. Biz yeni büyük binalar yapabilirdik. Fakat dedik ki biz yeni ve büyük binalar yapmak yerine mahallelerimizde insanlarımızın hayatını kolaylaştıracak, onların günlük yaşamına katkı sağlayacak bir takım projeler ortaya koyalım dedik. Ve bu noktada az önce vurguladığınız gibi mahalle evleri mesela çok önemsediğimiz bir proje bizim. Nedir mahalle evleri? Taziye evi demiyoruz. Çünkü taziye evi dediğiniz zaman
sıkışıp kalıyor bir şey yani.
Evet efendim, şimdi sadece taziyeler yapılabiliyor. İsmi üzerinde yani.
Evet, evet.
Ama dedik ki çok amaçlı mahalle evleri yapalım. Bu çok amaçlı mahalle evlerinden amacımız o mahallenin, o mahalledeki insanların gerçek anlamda sosyalleşebilecekleri bir alan oluşturmak. Yani taziyeden tutun,
kız istemeye kadar.
Aslında birçok tesis de aynı şeyi düşünerek hareket etmenin
evet,
gerekliliğini
kesinlikle.
Biz burada defalarca söyledik evet. Ama yani kapalı semt pazarı haftada bir kullanılan semt pazarı olarak kalmasın.
Kalmasın. Çok doğru bir tespit. Onu da açıklayacağım izin verirseniz. Şimdi çok amaçlı mahalle evlerinde efendim kız isteme merasiminden tutun nişana kadar. Taziyelerden tutun okuma yazma öğrenmeye kadar. İşte Ramazan'da ablalar şimdi Kur'an öğreniyorlar. Kur'an okuyorlar. Sohbetler ediyorlar. Veya işte altın günleri yapıyorlar. Veya ya mahalleli oturuyor bir araya geliyor. Hoş sohbet ortamlar oluşuyor. Hülasa çok amaçlı. Gerçekten peyzajıyla, içindeki üniteleriyle, mutfağı var, lavabosu var, mescidi var vesaire. Çok amaçlı taziye evleri yapıyoruz. Ve şu anda ihtiyaç olan mahallelerimizde bir kısmında taziye evleri bitti. Bir kısmının proje aşamalarındayız. İşte yapım aşamasındayız. İkincisi Yüreğir'de kreş açtık. Mesela önemli bir şey bu. Biz geldiğimizde Yüreğir Belediyesi'nin kreşi hiç yoktu.
Zaten yasal olarak ama bütün belediyelerin belli bir nüfusun üstündeki belediyelerin belli bir süre zarfında bu bir yasal zorunluluk olarak.
Elbette doğru ama hani açılabilir diyor. Biz bunu Yüreğir'in ihtiyacı olduğu için önceledik üstad. Bakın Atakent'te kreşimiz çok başarılı oldu. İkincisini PTT evleri mahallemizde yakın zamanda açtık ve çok da inanılmaz bir talep var. Tabii aylık ücretleri düşük tutuyoruz. Burada amacımız para kazanmak değil, insanlara hizmet etmek. Belki çok daha yüksek bir rakama verilebilecek hizmeti. 450 lira mesela aylık oradaki talep ettiğimiz ücret. Bunun yanında kadın etkinlik merkezi yaptık mesela iki tane. Sadece kadınlarımızın gidip sosyalleşebildikleri, faydalanabildikleri mekanlardan bahsediyorum. İki tane gençlik merkezi yaptık. Birisi Cumhuriyet Mahallesi'nde, birisi 19 Mayıs Mahallesi'nde. Şimdi yakın zamanda inşaatları başlıyor. Emekli kütüphaneleri yapıyoruz. Bakın emekli kütüphanesi, özgün bir proje. Emeklilerimizin gidip birlikte vakit geçirdikleri. Yine onun da içinde böyle bir mutfak, küçük bir mutfağı var. Mescidi var, lavabosu var vesaire. İlkinin temelini atmak üzereyiz. Proje ihale aşamasında, kışla mahallemizden başlıyoruz. Birkaç tane ihtiyaç olan yerlere yapmak istiyoruz. Burada mesela çok önemsediğimiz projelerden bir tanesi mahalle kütüphaneleri. Küçük, butik, çok büyük ölçekte değil. Yani çok betona, malzemeye para verilen değil. Daha sade, insan odaklı, çocuklarımızın gidip etüt çalışması yaptıkları, yine kadınlarımızın
daha fazla yerde.
Evet efendim, daha fazla yerde. Hani bir yere çok büyük bir kütüphane yapmak yerine
ulaşım problemi
evet
olmadan
efendim. O parayı düşünün. Yani ortalama bize maliyeti 250 ile 300 bin lira civarında. Ki hayırseverlerimizi de yaptırmayı düşünüyoruz birkaç tane. Onlarla da temastayız. 2 milyona 3 milyon TL'ye büyük bir kütüphane yapmak yerine 10 tane mahalle kütüphanesi yaparak bu hizmeti mahallelerde vatandaşlarımızın ayağına götürmek istiyoruz. Böylece hem o mahallede bir sosyal hayat olsun, o mahallemiz güzelleşsin, o mahallemizin marka değeri artsın. Hem de çocuklarımız, gençlerimiz evden uzaklaşmasınlar. Efendim işte yani bazı sıkıntılar var biliyorsunuz. Aileler çocuklarını daha çok gözetmek istiyorlar. Yine bazı yanlış insanlar çocuklarımıza musallat olabilir. Yine bir masraf olmasın çocuklarımıza diye. Biz özellikle mahallelerimizde bu butik kütüphaneleri yapıyoruz. Spor tesisleri yaptık. 10 tane semt sahası yaptık. Bir tane kışla mahallemizde yarı olimpik yüzme havuzu yaptık. Son derece keyifli. İki tane spor salonu yaptık. Bir tanesi Akdeniz Mahallesi'nde.
Yüzme havuzu kapalı değil mi?
Kapalı.
Kapalı.
Kapalı yarı olimpik. Isıtmalı. Çok keyifli. Yüzme havuzu yakında faaliyete alıyoruz. İki tane spor salonu yaptık. O da çok amaçlı. Bir tanesi Akdeniz Mahallesi'nde, bir tanesi PTT Evleri Mahallesi'nde. Bunun dışında muhtarlık binaları yapıyoruz. Çünkü muhtarlık hizmetleri bildiğiniz gibi vatandaşımızın ilk elden aldıkları en önemli kamusal hizmetlerden bir tanesi. Dolayısıyla muhtarlarımızın böyle şık, düzgün, temiz fiziki mekanlarda hizmet götürmeleri son derece önemli. Onlara bilgisayar, yazıcı hediye ettik. İnternet ücretlerini karşılıyoruz. Amaç ne? Amaç netice itibariyle muhtarlarımız vatandaşlarımıza hizmet ediyorlar. Bu hizmetlerin daha kaliteli ve sağlıklı olması büyük resimde kamusal hizmetlerin niteliği ve kalitesi bakımından çok önemli. Bunları yapıyoruz. Örneğin yeni parklar yapıyoruz. Kiremithane Mahallesi'nde çok güzel bir park yaptık. Birçok yerde küçük ölçekli bulduğumuz her boş yere, daha doğrusu Yüreğir'de boş alan bulmak çok kolay değil biliyorsunuz. Yeni parklar yapıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız yeni park sayısı 40'tan fazla. reviz ettiğimiz park sayısı, yani tamamen bozup yeniden yaptığımız park sayısı 20 civarında, 60 civarında şu anda yeni kullanıma sunduğumuz park var. Bunun dışında hemen yakın zamanda inşaatına başlayacağımız yeni parklarımız var. Mesela Çayırmere Parkı, Doğankent'te yaklaşık 20 dönümlük bir alanda Adana'nın en güzel parklarından bir tanesini yapacağız. İhale aşamasındayız. Mesela Levent Mahallemizde, mesela Orhan Kemal Bulvarı ile Kozan Yolu'nun kesiştiği yerde köşede gibi, böyle çok detaya girmek istemem şimdi. Gerekirse girerim. Yeni dokunuşlar o mahallemizde böyle heyecan yaratacak. Oradaki çocuklarımızı, gençlerimizi sevindirecek yeni parklar yapıyoruz. Örneğin en önemli projelerimizden bir tanesi sosyal girişimcilik merkezi. Kültür merkezimizin altında Adana'da bir ilk. Adana'nın ve bölgenin en güzel seramik atölyesi bizde. Bakın çok net söylüyorum. Seramik sanatını icra etmek isteyen vatandaşlarımız geliyorlar. Orada yaptığımız ürünleri kadın kooperatifleriyle onlara gelir olması kaydı şartıyla satışını yapabiliyoruz.
Sayın Başkan, gelir olmasa bile biraz önce söylediğiniz kötü alışkanlıklardan uzaklaşma bakımından da çok önemli bir
kesinlikle
hizmet.
Eyvallah, çok doğru bir tespit. Orada mesela tekstil atölyemiz var. Kadınlar geliyorlar. Kadın üretim kooperatifleriyle Yüreğir'deki kadınları birleştirdik. Biz aracı olduk.
En büyük eksiklerimizden biri de kooperatifleşmek.
Evet efendim. Kadın üretim kooperatifleri özellikle çok son dönemde kıymetli ve revaçta. Biz istiyoruz ki Yüreğir'deki kadınlar hem sosyalleşsinler, güzel vakit geçirsinler, hem gelsinler orada bir takım işler yaparak ürettikleri ürünlerden ekonomik bir kazanım elde etsinler. Hem de kadın üretim kooperatiflerimiz bu Türkiye'de demokrasinin, sivil toplumun gelişmesi bakımından son derece kıymetli. Burada elde ettikleri ürünleri evlerine katkı sağlarken geniş çerçevede yeni ekosistem oluşsun istiyoruz. Yüreğir'de bizim başarmak istediğimiz haddi zatında bir ekonomik bir girdi olsun istiyoruz Yüreğir'e. Çok açık ve net söyleyeyim. Yine bunun yanında en çok önem verdiğimiz projelerimizden bir tanesi sokak sağlıklaştırmaları. Bakın, belki birazdan konuşacağız. Kentsel dönüşümler son derece kıymetli. Biz bunu önemsiyoruz. Bununla ilgili detayları arz ederim size. Ama bununla birlikte kentsel dönüşüm süreci bir taraftan devam etsin. Bir yandan da o mahalledeki vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin hayatını kolaylaştıracak, güzelleştirecek, onların özgüvenini artıracak yeni yaşam alanları oluşturmak istiyoruz. Bu noktada ilkini çiftlik yolunda yaptık. Kiremithane çiftlik yolunu güzelleştirdik. Yani mutlaka görmenizi isterim. Son derece keyifli oldu. Sadece asfalt kaldırımdan ibaret değil. Bütün bina yüzeylerini boyadık sokak üzerinde. Elektrik telefon hatlarını yer altına aldık. Dekoratif aydınlatma direkleri diktik. Aydınlatma direklerine yeni saksılar koyduk. Kent mobilyalarıyla, işte tek tip tabelasıyla vesaire pırıl pırıl insanların keyif aldığı bir sokak haline getirdik. İkincisini eski sinema sokağı dediğimiz Yavuzlar Akıncılar'ın iki mahallemizi birbirine bağlayan o sokak meşhur sokaktır. De Soto'nun sinemasında olduğu sokak.
Son dönemde bir zamanlar Yüreğir'in belki en hareketli caddesi iken şu anda
inşallah
o
eski
optimumdan günü, evet, o tarafa uzanan yoldan,
Kışla Caddesi'ni kastediyorsunuz.
Oradan itibaren
ya oralar yine Yüreğir'in, Adana'nın en güzel yerleri olacak. Buna emin olabilirsiniz. Özellikle eski sinema sokağında yeni bir şey uyguladık üstad. Orada biz duvar sanatı yapan bir sanatçımızdan destek alıyoruz. Eski o nostaljik sinema filmlerindeki o enstantaneleri, hiç unutamadığımız enstantaneleri. Örneğin Çöpçüler Kralı'nda işte Kemal Sunal'ın el arabasıyla çocukları işte ittirdiği sahne örneğin. İşte Selvi Boylu Mal Yazmalı'nda Kadir İnanır'la Türkan Şoray'ın birbirine baktığı sahne gibi. Yeni işte Adile Naşit'in, Hulusi Kentmen'in vesaire Adanalı sanatçılarımızın olduğu sahneleri resmediyoruz. Onları ışıklandırıyoruz. Yani amacımız şu. Amacımız o sokağa, o mahalleye bir güzellik katmak. Ve Yüreğir dışından insanların, Seyhan'dan, Çukurova'dan, Sarıçam'dan veya Adana dışından gelip görmek istedikleri bir sokak haline getirmek istiyoruz. Yine 19 Mayıs 1062 sokak. Şimdi Kışla Mahallesi'nin girişindeki Hasan Gürani Caddesi ve Mete Şahbaz Caddesi. Yine bugün oradan geliyorum şu anda. Karşıyaka Bin Sokak gibi aslında Adana'ya mal olmuş olacak sokaklarımızı elden geçiriyoruz. Ve onları tüm insanlarımızın kullanımını açmak istiyoruz. Ya hülasa şunu söyleyeyim. Çok Allah'a şükür yaptığımız işler var. Buradan da okuyabiliriz. Gastronomi Çarşısı, Millet Bahçesi'nin içinde. sivil toplum merkezi, Yeniçim Trafik Park inşaatı başlamak üzere gibi mutfak sanatları merkezi gibi birçok projemizi Yüreğir'in hizmetine sunmak istiyoruz ve Yüreğir Adana'nın gündemine taşımak istiyoruz. Asıl yapmak istediğimiz budur bizim. Bu noktada da kadınları ve gençleri önemsiyoruz. Çünkü kadının ve gencin mutlu olduğu, kendini iyi hissettiği, zihinsel, fikirsel faaliyetlere katıldığı, ekonomik faaliyetlere katıldığı toplumların sırtı yere gelmez diye düşünüyoruz.
Bir de Sayın Başkan, onların boş zamanı da daha fazla olduğu için erkek işte çalışıyorsa o kadar kentle ilgisi kadın ve çocuk kadar olmayabiliyor. O tespitiniz de doğru yani kadına ve çocuğa.
Evet, yani bizim kadınlarımız, biz biliyorsunuz kadınlarına çok saygılı bir toplumuz. Kadınlarımızın öne çıkması, onların hem ekonomik hem sosyal hayatta faaliyet göstermesi toplumsal gelişme bakımından kaçınılmaz bir durum diyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir sözü var. Diyor ki kadınları toplumsal üretimin, toplumsal faaliyetin dışına iten bir hareketin veya bir toplum başarıya ulaşması mümkün değil. Hakikaten siz kadınları yok sayarsanız veya kadınların potansiyelinden faydalanmazsanız %50'den vazgeçmiş oluyorsunuz.
Toplumun yarısını vazgeçmiş. Yok sayıyorsunuz.
Aynen öyle. Evet.
Yani Sayın Başkan, yine istesek de istemesek de bu şehirde birlikte yaşadığımız sokak hayvanları ile ilgili kısırlaştırmadan, evet, beslenmeye kadar neler yapıyorsunuz? Beslenme ile ilgili şunu net söyleyebilirim. Adana'da bir kısım belediyeler mama dağıtımı yapıyorlar. Ama sizin dağıttığınız mamanın kalitesinde mama dağıtan belediye yok. Bunu net olarak söyleyebilirim.
Evet, valla biz bu konuda hassas bir belediyeyiz. Yani hakikaten hassas bir idareyiz. Sokakta yaşayan canlarımızla, hayvanlarımızla ilgileniyoruz. Bununla birlikte özellikle bu besleme konusunda ciddi bir tavır ortaya koyuyoruz. Bunu zaten siz de vurguladınız, teşekkür ediyorum. Hem bir takım STK'lar, dernekler üzerinden bunu yapıyoruz, hem de vatandaşlarımızla direkt temas kuruyoruz. Ama kısırlaştırma merkezi meselesi önemli. Bu konuda maalesef henüz bir adım atabilmiş değiliz, belediye olarak söylüyorum. Gündemimizde mi? Evet, gündemimizde. Fakat bu konuyu gerçekten şehir olarak masaya yatırmak zorundayız. Son zamanlarda ülkemizde çeşitli haberler çıkıyor, işte bir takım sokak hayvanlarının saldırılarına maruz kalan insanlarımızı görüyoruz. Ya şunu açık yürekle söylemek isterim. Tabii ki insanımız her şeyden kıymetli. Hiçbir sokak hayvanının herhangi bir yavrumuzu, herhangi bir insanı işte yaralaması kabul edilebilir bir şey değil asla. Bununla ilgili önce insan. Fakat bununla birlikte bu kediler, köpekler değil, daha geniş bir çerçevede bakıyorum. Bunlar da hayatın bir gerçeği, hayatımızın bir gerçeği.
İşte o olayların da önlenmesinin yolu.
Evet. İşte burada doğru bir bakış açısına ihtiyaç var. Bu doğru bakış açısı sadece Yüreğir Belediyesi'nin yapabileceği bir şey değil. Çok net söyleyeyim.
Kesinlikle, çünkü evet, Veteriner Hekimler Odası Başkanı'nı aldığımızda kentin nüfusunun %20'si kadar sokak hayvanı olduğundan bahsetti. Ciddi bir rakam yani.
Hakikaten bu muazzam bir rakam. Ben bu ilk defa duydum. Çok muazzam bir rakam bu. Yani biz burada bu meseleye köklü, hakkaniyetli, yani
tüm hem Türkiye'nin, bir tek Adana'nın,
evet,
da,
evet,
değil. Tüm
bu,
Türkiye'nin,
kesinlikle bu konunun bence çok esaslı bir şekilde masaya yatırılması gerekiyor. Zaman zaman biz diğer belediye başkanlarımızla, Sayın Valimizle bu konuyu konuşuyoruz. Ama sanırım biraz daha geniş perspektiften bakaraktan bir mutabakata ihtiyaç var. Umarım çok geç kalmadan, yani istenmeyen olaylar olmadan bu sorun ciddi bir şekilde çözüme kavuşturulur.
Trafik Yüreğir'de de problem. Trafiğin yanında yolların durumu da birçok yerde şikayet konusu. 3 yılda Yüreğir'de 261 bin ton asfalt dökmüşsünüz. Trafiğin rahatlaması ve ulaşımla ilgili önümüzdeki dönemde ne gibi gelişmeler göreceğiz? Metronun devamı trafiğin rahatlatmasında etkili olur mu? Bir de toplu taşımanın daha aktif halde kullanılmasını nasıl sağlayacağız?
Şimdi 261 bin ton ki şu anda bu artarak devam ediyor. Az önce bir asfalt çalışmasından geliyorum. Son rakam bilmemekle birlikte bu rakam muhtemelen 300 bin tona doğru ilerliyoruz. Fakat biz 300 bin ton asfalt dökünce trafik sorunu çözülmüş olmuyor. açıkça bunu söyleyeyim.
Sayın Başkan, zaten trafik sorunu eğitimle olacak bir şey. İnsanlarımız araçlarını bu şekilde kullandığı sürece, kurallara uymadığı sürece, her tarafı yol yapsanız, her tarafı asfaltlasanız sorun yine devam edecek.
Yani doğru söylüyorsunuz. Bu boyut kaçınılmaz. Ama Adana'nın trafik meselesi hakikaten gitgide kangren haline dönüşüyor. Üzülerek söylüyorum. Hepimiz Adana'da yaşıyoruz. Yüreğir'de yolları güzelleştirmek için çaba gösteriyoruz. Çıkmaz sokaklar açıyoruz mesela. Yolları daha kullanışlı hale getirmeye çabalıyoruz. Alternatif güzergahlar üretmeye çalışıyoruz. Kendi sorumluluk alanlarımızla ilgili söylüyorum. Ama büyük resme baktığımızda sadece Yüreğir değil, yani tüm ilçeleri de kapsayacak şekilde genel bir bakış açısına ihtiyaç var. Ve Adana'nın trafik sorununun çözümüyle ilgili çok daha esaslı bir çalışma gerekir. Sadece olay metronun devamından ibaret değil bence. Elbette bu yapılmalı. Bu kesinlikle yapılmalı. Ama mesela Güney Kuşak Yolu projesinin bir an evvel bitmesiyle ilgili. Belki yakın zamanda Kuzey Kuşak Yolu projesi gündeme gelecektir. Veya özellikle Adana'yı Kuzey-Güney aksında kesecek yeni bir takım alternatif alt geçitler, üst geçitler yapılabilir mi? Bunlar hep büyük resmin parçaları. Dolayısıyla büyük resimde Adana'nın bence birinci sorunu ulaşım ve trafik sorunu. Ulaşım ve trafik sorunu ile ilgili de ilgili birimlerin, ilgili kamu kurumlarının, belediyelerin, Büyükşehir Belediyesi'nin net bir şekilde
esas olarak bir, Büyükşehir Belediyesi
bizim önümüze bir projeksiyon ortaya koymasını bekliyoruz.
Bir de Sayın Başkan, bu asfaltlanan yerlerin kısa süre sonra başka bir kurum tarafından kazılması, tekrar eski şekline gelmesi, bununla ilgili bir koordinasyon sağlanamıyor mu? Yani gerçekten Yüreğir'i çok iyi bilmiyorum ama nasıl? Ama diğer tarafta Seyhan'da, Çukurova'da bu konuda çok ciddi sıkıntı var.
Yüreğir'de biz daha bu konuda dikkatliyiz, daha hassasız. Çünkü netice itibariyle dediğiniz gibi bu bir kamu kaynağının doğru kullanılması. İsraf. Doğrusu Yüreğir'de kazı yapan altyapı kurumları, özellikle üç büyük kurumumuz tabii burada. Hatta Telekom'u da sayarsak 4. Yani ASKİ, Aksagaz, TEDAŞ ve daha çok Telekom. Bu 4 kurum kazı yapıyor. Bunlarla da büyük ölçüde diyalog halinde olmaya çabalıyoruz. Özellikle ASKİ ile zaman zaman sorunlarımız oldu. Ama bu sorunların iyi niyetle aşılması konusunda biz bir tavır ortaya koyduk ve son dönemde doğrusu daha yakın çalışıyoruz. Netice itibariyle hepimiz kamu kurumuyuz. İnsanlara hizmet götürmekle mükellefiz. TEDAŞ'la yakın çalışma içindeyiz. Aksagaz'la yoğun çalışıyoruz. Aksagaz'la şöyle yoğun çalışıyoruz. Biz göreve geldiğimizde Yüreğir maalesef doğalgaz konusunda son derece sıkıntıdaydı. Doğalgazdan faydalanamıyordu daha doğrusu. Temel sorun, yollarda yapılacak kazılarla ilgili mutabakat sağlanamamış geçmiş dönemde. Biz bu mutabakatı sağladık ve Aksagaz'ın hızlı bir şekilde Yüreğir'e girerek mahallelerimizi doğalgazla tanıştırması konusunda bir irade ortaya koyduk. Çok şükür onlar da gayret gösteriyorlar. Biz de yardımcı oluyoruz. Ve Yüreğir'de örneğin Levent Mahallesi'nin mesela tamamına neredeyse, çok ufak tefek bir iki yer kaldı, doğalgaz geldi. Ablalarımız özellikle çok memnunlar. Kadınlarımız, doğalgaz büyük bir nimet, büyük bir imkan.
Kolaylık.
Çok büyük bir kolaylık. Şimdi Dadaloğlu mahallemiz doğalgazla tanıştı. Karacaoğlan mahallemiz zaten süreç başlamıştı, bitmek üzere. Yine Güzel Evler, Çamlıbel, Mutlu, belli mahallelerimizde çalışmalar şu anda devam ediyor. Dolayısıyla haklısınız. Kesinlikle bir koordinasyona ihtiyaç var. Biz Yüreğir olarak bu noktada azami gayret içerisindeyiz ve özellikle bize bu konuda kurumların bizimle yakın işbirliğinde çalışması noktasında aktifiz. Onlarla çok sıkı diyalog içindeyiz.
Sonuçta kazılan yerin parasını o kurum ödüyor ama bildiğim kadarıyla, ama sonuç itibariyle evet, ödese de evet, aynı masrafı bir daha evet, yapmak zorunda kalıyoruz.
Doğru.
Zaten
mesela kamu kaynağı bu.
Kamu kaynağı. Sayın Başkan, yine Adana'nın en büyük problemlerinden birisi de riskli yapı stoğu.
Evet.
Bu sorun özellikle Seyhan ve Yüreğir'de çok daha fazla kendini hissettiriyor. Yüreğir'deki riskli ve sorunlu yapı stoğu ne kadar? Toplam yapıların yüzde kaçı riskli? Kentsel dönüşüm konusunda neler yapıldı? Yüreğir'de kentsel dönüşümün önündeki başlıca engeller neler? Kentsel dönüşümü hızlandırmak için hukuki düzenlemeler ve finans konusunda yeni kararlara ihtiyaç var mı? Özellikle son 6 ayda inşaat maliyetlerindeki ve kiralardaki artış kentsel dönüşümü nasıl etkiler?
Evet, güzel bir soru. Teşekkür ediyorum. Kapsamlı bir değerlendirme imkanı sundunuz bana. Özellikle şunu söyleyeyim. Kentsel dönüşüm kelimesi veya kentsel dönüşüm tanımlaması son dönemde biraz içi boşaltılmış bir kelime. Yani nedir kentsel dönüşüm dediğimizde herkes bir şeyler anlatıyor. Ancak bizim bakış açımıza göre doğrusu yerinde dönüşüm. Çünkü yüreğir bakımından konuşuyorum ben şimdi. Çünkü biz doğrusu mahallelerimizin yapısı itibariyle, yapısı tohumuz itibariyle iç içe olması, dar sokaklardan oluşması, parsel büyüklüğümüzün ortalama 150 metrekare, yani 130-150 metrekare olması ve her bir parselde belki 2-3 ev üst üste olması düşünüldüğünde yerinde dönüşüm meselesi önemli hale geliyor yüreğir bakımından. Ve kentsel dönüşüm, ben kentsel dönüşüm tanımlaması üzerinden gideyim izin verirseniz. Kentsel dönüşüm yaptığımızda aslında sadece bir evi yıkıp yerine yeni bir ev yapmış olmuyoruz. Orada yaşayan insanların hayatını değiştiriyoruz. Onların hayallerini yıkmış oluyoruz. Ben Köprülü Mahallesi'nde bir teyzemiz bana dedi ki, evladım dedi, siz burada kentsel dönüşümü yapacakmışsınız. Yani yapılacaksa yapılır, ayrı bir şey. Ama sen şu ev var ya dedi, bu evi yıktığın zaman benim hayallerimi yıkmış oluyorsun. Niye teyze dedim? Ya dedi, ben buraya gelin geldim. İlk evladımı burada kucağıma aldım. Mutluluklarım var, hüzünlerim var, eşimi burada kaybettim, yaslarım var, sevinçlerim var, torunlarım var falan. Yani dolayısıyla aslında olay bu kadar basit değil.
Belli bir yaşın üstündekiler için de çok daha zor bir durum.
Ama netice itibariyle aslında apartman meselesine de çok yani apartman olunca her şey güzel oluyor diye bakmak da belki doğru değil. Fakat kentsel dönüşüm yüreği için kaçınılmaz. Adana'nın temel sorunlarından bir tanesi budur zaten. Çünkü kentsel dönüşüm olmalı, yeni, modern, insanca yaşanabilir yapı stoğuna kavuşmalıyız ki hem sosyolojik olarak, hem kültürel olarak, hem toplumsal entegrasyon bakımından. Toplumsal entegrasyondan kastım işte doğudan gelenler, batıdan gelenler değil. Yanlış anlaşılmasın. Ekonomik yaşam tarzı bakımından farklı kesimlerin şehrin nimetlerinden faydalanması bakımından kentsel dönüşüm kaçınılmaz. O sebeple Yüreğir'de eğer bunu başaramazsak Yüreğir'de bir takım şeylerin gerçek anlamda değiştiğini söyleyemeyiz. Ben göreve geldiğim andan itibaren arkadaşlarımla, ekip arkadaşlarımla beraber Yüreğir'deki kentsel dönüşüm meselesini ilk masaya koyduk. Ve dedik ki inşallah tüm zorluğuna rağmen, çünkü riskli bir şeydir. Yani tahmin edebilirsiniz. İnsanların mülkiyetine dokunuyorsunuz. İnsanların beklentileri farklı olabilir. Yıllarca çalışmış, insan 30 sene çalışmış, 40 sene çalışmış bir ev yapmış. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla burada bu işe soyunmak çok kolay değildi ama çok şükür biz kararlılıkla bu yola çıktık. Burada özellikle izin verirseniz birkaç yerle ilgili vurgu yapmak isterim. Birincisi Sinanpaşa. Sinanpaşa kentsel dönüşümü yaklaşık 16 yıldan beri artık kangren haline gelmiş bir durum. Biz bu durumun değişmesiyle ilgili Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın bizden önce Büyükşehir Belediyesi ile yapmış olduğu bir protokol vardı. Bu protokole biz de katıldık. Üçlü bir protokole dönüşmüş oldu. Ve üçlü protokol kapsamında hızlı bir şekilde yıkımlar devam ediyor. Kamulaştırma davaları devam ediyor. Ve az önce Murat Kurum Bakanımızla yaptığımız görüşmede siz söylemiştiniz. Burası gündeme geldi. Allah nasip ederse Mayıs ayı içerisinde Sinanpaşa'da TOKİ ihaleye çıkıyor. İnşallah yakın zamanda Sinanpaşa'da TOKİ tarafından yapılacak modern binaların ve yine belki TOKİ bir kısmını da kendisi değerlendirecektir veya satacaktır bilmiyorum. 104 dönümlük alanda hemen belediyemizin batısındaki alandan bahsediyorum size. Bu bölgede yeni modern pırıl pırıl bir kentin yükselmeye başladığını göreceğiz inşallah. Çünkü Sinanpaşa niye vurguluyorum özellikle? Sinanpaşa Yüreğir'in yüzü. Sinanpaşa dönüşmeden Yüreğir'de bir dönüşüm başladığını psikolojik olarak algılayamayız, anlayamayız.
İşte biraz önceki dediğim Adana'nın, Yüreğir'in bir dönem en hareketli evet. bölgesiydi.
Evet. Şimdi tekrar pırıl pırıl kafelerin olduğu, bankaların olduğu, ticari üniteleriyle Sinanpaşa yeni kimliğiyle ortaya çıkacak inşallah. Eski günlerine dönecek. İkincisi Hilton'un karşısı. Üçüncüsü Köprülü Mahallesi. Hilton'un karşısından kastım Kozan,
Çarşısı, Köylü Garajı ve Karşıyaka Sanayi Sitesi.
Köprülü Mahallesi ile ilgili çok son dönemde çok fazla konuşuluyor. İmar planı
değişiklikleriyle. Açıklayayım. Ilgili. Sadece şunu bitireyim, özür dilerim. Ondan sonra geleyim. Köprülü, Çamlıca, yani Kışla Mahallesi'nin bir lokasyonudur. Atlı Spor Kulübü'nün hemen batısında Çamlıca bölgesi. Yaklaşık 120 dönümlük küçük bir alan ama çok değerli, kıymetli bir bölgemiz. Kazım Karabekir Adliye'nin çevresi ve nihayet Şehit Erkut Akbay Mahallesi. Şu anda Yüreğir'in en aktif bölgeleri buralar. Biz haddi zatında tüm Yüreğir'de 1/5000 ölçekli imar planlarımızı meclisten, Büyükşehir Meclisi'nden geçirdik, kabul ettik, kesinleşti. Allah nasip ederse Mayıs ayında 1/1000 ölçekli planlarımızı meclise sunuyoruz. Böylece Yüreğir'de yepyeni, teknik olarak, hukuki olarak altyapısı oluşturulmuş, şeffaf, açık, efendim sorgulanabilir, net, inisiyatifin az olduğu objektif bir imar plan bütünüyle Yüreğir tanışmış olacak. Tarihinde ilk defa. Yani 33 yıldan beri, 33 yıllık belediyedir Yüreğir Belediyesi. 33 yıldan sonra ilk defa yeknesak bütünü kapsayan bir plan yapmış oluyoruz. Bu da tüm Yüreğir'le ilgili olumlu bir gelişme. Özellikle şunu vurgulamak isterim müteahhitlerimiz bakımından. Yüreğir'de şu anda inşaat yapılabilir minimum parsel büyüklüğü 3000 metre. Yani siz ancak 3000 metrelik bir arsa toplarsanız inşaat yapabiliyorsunuz. Biz bunu 2.4 yoğunluğu olan yerlerde 1500 metre civarına, 1.6 yoğunluğu olan yerlerde de 1000 metre civarına indirmek istiyoruz. Bunun teknik çalışmalarını yapıyoruz. Arkadaşlarımız çalışıyorlar şu anda. Ki bu da son derece inşaat yapmayı kolaylaştıran bir süreç olacaktır. Yakın zamanda bunu hep beraber göreceğiz. Şimdi bütün bunları değerlendirdiğimizde dediniz ki kentsel dönüşümün önündeki en büyük engel nedir? Güven ilişkisidir.
Ben de tam ona gelecektim. Güven ilişkisidir. Şimdi müteahhit işin içine girdiği zaman maliyetler de bu kadar artmışken insanların müteahhite güvenme konusunda ister istemez soru işaretleri oluşuyor. Bunun dengesini bakanlık, belediye ne kadar sağlayabilir ve dediğim gibi finansman konusunda neler yapılabilir?
Yani finansmanla ilgili şimdi burada ikiye ayırmak lazım. Birincisi devlet ve hükümet, yani bakanlıklar eliyle yürütülen kentsel dönüşümler.
Onda sorun yok.
İkincisi müteahhit vatandaş eliyle yürütülen kentsel dönüşümler. Burada özellikle bakanlığımızla ortak yürüttüğümüz projeler, örneğin Köprülü, birazdan açıklarım. Örneğin Şehit Erkut Akbay gibi buralarda bakanlığın muhtesinde, onun yönlendirmesiyle kılavuzluğunda süreç devam ediyor zaten. Bunun dışında mesela Kazım Karabekir, mesela Kozan Yolu Üstü, mesela Hilton ve çevresi, mesela Optimum ve çevresi, örneğin Çamlıca bölgesi gibi alanlarda vatandaşla müteahhit karşı karşıya. Biz burada belediye olarak misyonumuz kolaylaştırıcı, vatandaşın teknik ve hukuki talepleri konusunda ona danışmanlık hizmeti sunan bir kurumsal kimlikte hareket edebiliriz. Müteahhitler bakımından az önce ifade ettiğim gibi müteahhitlerin daha kolay çalışmasını, daha hızlı üretim yapmasını, daha az masraf harcayarak daha seri bir şekilde çalışmasını temin etmek bakımından az önce ifade ettiğim gibi gerek parsel büyüklüğünün küçültülmesi, gerek ruhsat süreçlerinin hızlandırılması, şeffaflaştırılması ile ilgili bir katkımız olabilir. Özellikle nitelikli müteahhitlerin Yüreğir'de iş yapmasını istiyoruz. Bununla ilgili kısmet olursa uygun bir zamanda Adana'daki tüm müteahhitlerimizi Yüreğir'de ağırlayıp, misafir edip yeni imar planlarımızı, yeni imar uygulamalarımızı ve yeni bakış açımızı onlara tanıtmak, anlatmak, onlara istişare etmek istiyoruz. Umarım bizim de katkılarımızla vatandaşlarımızın da hak ve hukuklarını koruyacak şekilde sözleşmeler yaparak, yani nedir bu? İstikak usulü sözleşmeler. Yani siz bir imalat üretim yaptığınızda size tapu hakkınızın verilmesi gibi, yani müteahhitlere vesaire, bir takım kılavuzluklar yaparak da inanıyorum ki o güven ilişkisi de en maksimum düzeyde sağlanabilir ve ilerlenebilir.
O söylediğiniz bölgelerde de müteahhitler iş yapmayı isteyecektir.
Evet.
Benim düşüncem. Çünkü şehir hastanesi, adliye binası,
adliye mahkemesi, lojmanlar, yeni adli tıp geliyor şimdi.
Yani orada çok yoğun bir talep olabilir.
İnşallah.
İnşallah.
İnşallah. Bizim de beklentimiz oydu. Köprülü ile ilgili bir parantez açabilir miyim?
Tabii.
Şimdi Köprülü Mahallesi'ndeki dönüşüm çok açık ve şeffaf bir dönüşümdür. Bizden önceki süreçte maalesef bir takım yanlış anlaşılmalar veya güven zedelenmesi meydana gelmiş. Biz göreve geldiğimiz andan itibaren Sayın Çevre Şehircilik Bakanımızla yaptığımız toplantıda biz direkt işin içinde olmadık. Fakat vatandaşlarımızın doğru bilgilendirilmesi bakımından biz sürece katkı sağlayacağımızı söyledik. Bizden önce yani 2017 yılında bakanlıkça yapılan imar uygulamasına göre yani o bölgede bir imar uygulaması yapılmış. 2.0 yoğunluk, 8 kata imar var ve ona göre bir mimari proje çalışılmış. Köprülü Mahallesi hepimizin bildiği gibi Adana'nın en güzel mahallelerinden bir tanesidir. Daha çok işte göçmenlerin yani Selanik göçmeni büyüklerimizin yerleştirildi. Son derece asayiş olaylarının sıfır olduğu, son derece keyifli, benim de çok böyle haz aldığım gidince çok güzel bir mahalle. Nehir boyunca
nehir kenarında.
Tabii eski evet. Barajda. Şimdi bu imar planına göre yapılan bir imar uygulaması var. Yani bakanlıkça yapılıyor. İl Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda askıya çıkıyor ve düzenleme ortaklık payı %42 çıkıyor. Düzenleme ortaklık payı nedir? Semt pazarı, cami, okul yeri, işte efendim karakol binası, kreş binası vesaire, donatılar, otopark, yollar genişliyor. %42 oranında böyle bir ihtiyaç var. Düzenleme ortaklık payı demek bu demektir yani.
Daha önce %35 filandı sanıyorum.
Yok, daha önce hiç yapılmamış. Birkaç defa yapılmış, iptal olmuş ama hep serbest top kesilmiş.
Yok, orası için konuşmuyorum. Genel.
Yok, değişiyor. Mahallede mahalle değişir o üstad. Serbest top kesilmiş daha önce. 90'lı yıllarda bir imar uygulaması yapılmış. Yani sizin arsanızdan %10 kesilmiş, benden %1 kesilmiş, şuradan %30 kesilmiş, %40 kesilmiş. Biz bunu %42'e, biz derken bakanlığın yaptığı o 2017 tarihli imar planına göre yapılan, bu teknik bir hesaplamadır çünkü top hesaplaması. Ortaya %42 çıkmış. Tabii haklı olarak bu %42 yüksek bir oran o mahalle için. Veya vatandaşlarımız bunu yüksek buluyorlar. Ha, yasal olarak %45'e kadar kesilebilir ama bu konu gündeme gelince ben mahallenin muhtarı başta olmak üzere orada ileri gelenlere dedim ki bak planlarınız İl Çevre Şehircilik Bakanlığı'nda askıya çıktı. Gidin inceleyin. Gerekirse itiraz edin hoşunuza gitmiyorsa. Çünkü herkes bakımından farklı olabilir. Az önce ifade ettim ya. Belki sizden %2 kesildi. Ondan %40 kesildi. Gidildi. Ve vatandaşlar kahir ekseriyeti bundan memnuniyetsizliklerini ifade ettiler. Ben bu durum karşısında ben başta bu işe çok girmek istemedim. Çünkü az önce siz de buyurdunuz. Kentsel dönüşüm meselesi hakikaten zor bir mesele. Güven ilişkisini maksimum düzeyde sağlamak gerekir bu konuda. Ancak ben mahalleyi çok seviyorum. Zaman zaman da orada bizim belediyemize ait bir lokal var. Haftada bir iki gün mutlaka gidip orada çalışırım. Misafirlerimi orada kabul ederim. Mahallede böyle bir ünsiyet doğdu. Gelip gittikçe mahalleli bize ya başkanım bu konuyla ilgili devreye girmeni istiyoruz. Bizi bir aydınlat bu konuda deyince mahalledeki parkta büyük bir toplantı yaptık. Ben bizzat katıldım. Ve neredeyse mahallenin tamamı oradaydı. Çok büyük bir mahalledeyiz zaten. Ve orada vatandaşlarımız, büyüklerimiz, abilerimiz, ablalarımız bana dediler ki başkan, değerli kardeşim biz sana güveniyoruz. Bu %42 top oranı çok yüksek. Lütfen bakanlıkla bizim adımıza görüşmelerini yap. Bu DOP oranı daha düşük hale getirilebilir mi? Nasıl eğer getirilebiliyorsa bu şekilde getirilsin ve artık bu mahallede dönüşüm başlasın dediler. Biz de bakanlıkla gittik. Hakikaten tabiri caizse kamp kurduk. Allah razı olsun. Kentsel Dönüşüm Genel Müdürü, Milli Emlak Genel Müdürü, Mekansal Planlar Genel Müdürü ve ekibi bize yardımcı oldular. Dediler ki başkan madem böyle bir yola çıktın. Mahallemizin kuzeyinde Mehmet Akif Ersoy Kültür Evimizin de içinde olduğu yaklaşık 28 dönümlük bir parkımız var. Çok da keyifli, güzel bir park. Eski baraja sıfır. Bu park normalde Milli Emlak'a ait, mülkiyet olarak. Milli Emlak bu mülkiyeti, bu parkın mülkiyetini bütün mahalleye dahil etti. Yani şöyle söyleyeyim, aslında devlet 28 dönümlük mülkiyet hakkında...
Hibe etti.
Aynen öyle. 28 dönümlük mülkiyet hakkının tamamından vazgeçti.
Oradaki vatandaşlara bıraktı.
Aynen öyle. Normalde bunu yani yapması devletimizden beklenmemeli yani. Çünkü neticede hepimizin devleti yani. Bu para hepimizin parası. Fakat dedim ki ben Sayın Genel Müdürüm bu mahalleli bizim insanımız. Ya 1930'da gelmişler, 30'lu yıllarda gelinmiş, kurulmuş. Ya kahrını çekmişler 50 yıl, 60 yıl, 70 yıl. Ya bunu hak ediyorlar. Bu mahallelimiz bunu hak ediyor. Lütfen bu mülkiyet hakkınızdan vazgeçin. Bu DOP oranları aşağı düşsün. Allah razı olsun hepsinden. Bakanımızın tabii buradaki talimatı. Haddi zatla Sayın Cumhurbaşkanımızın açık talimatı. Çünkü yardımcı olun. Yüreğiyle Adana'ya noktasındaki talimatı çerçevesinde yeniden bir imar planı yapıldı. Okul yeri yerinde bırakıldı. Park şeye dahil edildi, mahalleye dahil edildi dop bakımından. Ve böylece henüz yapılmadı ama bizim gayri resmi yaptırdığımız imar uygulaması taslağına göre %28 civarına indi düzenleme ortaklığı. Yani 14 puanlık bir düşüş oldu. Bu 14 puan vatandaşın cebine girdi. Bu noktada bir sıkıntı yok.
Ciddi bir
tabii,
fark var.
Bu noktaya kadar bir sıkıntı yok. Şimdi biz bakanlığımız nezdinde bakanlığımız kim uygun görüyorsa bir firma bunu üstlenecek. Açık şeffaf bir süreç yürütecek. Vatandaşlarla açık görüşmeler yapacak. Bizim şartımız budur. Merdiven altı kayıt dışı işler olmayacak. Açık, net şeffaf bir şekilde bu süreç ilerletilecek. Yeni mimari projeler sunulacak vatandaşlarımızın oluruna. Vatandaşlarımız kendileri arsalarına sahip çıkaraktan yeni uygulama çerçevesinde, yeni mimari proje üzerinden karşılıklı uzlaşma mutabakatı sağlandığı takdirde biz de belediye olarak buna izin vereceğiz. Ve Köprülü Mahallesi pırıl pırıl bir şekilde dönüşecek. Hali hazırda maalesef ekonomik bir değeri olmayan, yani bina olarak söylüyorum, yanlış anlaşılmasın, ve ekonomik değerinin çok çok üzerinde 5-6 katlık bir güzelliğe modern 234 dönümlük bir alandır burası totalde. Adana'nın en güzel pırıl pırıl lehir boyunca uzanan böyle yalı dairelerinin olduğu harika bir mahalleye dönüşecek. Umarım bizim dönemimizde bu gerçekleşecek. Bu konuyla ilgili Güreğir Belediyesi açık net bir süreç izliyor. Bakanlık açık net bir süreç izliyor. Hiç kimseye, hiçbir vatandaşa, hiçbir kuruma, hiçbir müteahhite, hiçbir şeyin illegal, efendim kayıt dışı verildiği falan yok. Her şey kayıt kuyut altında. Vatandaşlarımız kendi özgür iradeleriyle anlaşabilirler. Yüzdelerle ortaya koyulur. Biz de belediye olarak vatandaşlarımıza eğer isterlerse hem teknik olarak hem hukuki olarak danışmanlık hizmeti vereceğiz. Onların haklarını en üst seviyede elde etmeleri noktasında katkı sağlayacağız.
Teşekkür ediyorum. Sayın Başkan, tarım ve hayvancılığın ne kadar stratejik bir alan olduğunu anlamaya başladığımız şu günlerde Yüreğir'in kırsalında tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlayan Yüreğirliler için ne tür destekler veriyorsunuz? Önümüzdeki dönemde yeni projeler var mı?
Teşekkür ediyorum. Şimdi özellikle bu Yüreğir bir tarım şehri için aslına bakarsanız.
Yüreğir Ovası.
Tabii Çukurova, Yüreğir Ovası.
125 bin dönümlük bir
kesinlikle büyük muazzam bir dünyanın en verimli ovalarından birisinden bahsediyoruz
delta,
şu anda.
En büyük delta ovası sanıyorum.
Aynen öyle. Yani Çukurova deyince Yüreğir Ovası aslında. Yüreğir ve Karataş'ı çok öne çıkartmak lazım.
Karataş da oranın devamı sonuç.
Evet efendim. Şimdi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü MÜZ eliyle özellikle ovadaki çiftçilerimizin böyle daha az arazi işleyen çiftçilerimiz, yani büyük bir taraftan büyük tarım işletmelerimiz var. Narenciye bahçeleri var. Bir taraftan da daha küçük tarımsal işletmeleri var.
İpler ölçek ekonomisi dolayısıyla bir şekilde işlerini götürüyorlar.
Evet, evet tabii. Orada daha böyle modern, Türkiye'nin belki en bilinçli nitelikli tarımı yapılıyor. Fakat bunun dışında kalan kesimle ilgili de işte arıcılık kursları, endemik bitki yetiştiriciliği, efendim salep yetiştiriciliği gibi onlara bir takım danışmanlık hizmetleri, Tarım İl Müdürlüğümüzde ortak projelerimiz kapsamında eğitim faaliyetleri noktasında çalışmalarımız var. Onun dışında asıl biz son dönemde çok önemli bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Biyobozunur projesi. Nedir? Şöyle izah edeyim. Semt pazarlarından ve hallerden kompost üretimi.
Kompost üretimi.
Yani hallerden ve semt pazarlarından elde ettiğimiz kullanılmayan atık meyve sebzeleri topluyoruz. Ayrıca bazı işte ovadaki kanallara dökülmüş portakal atıklarını, narenciye atıklarını topluyoruz. Bunları PTT'lerin mahallesindeki tesisimizde dal atıklarıyla, yani Park Bahçeler Müdürlüğümüzün ürettiği atık dallarla birleştiriyoruz. Bu bilimsel olarak bir prosesten geçiyor. Belli bir ısınma, soğuma, karıştırma süreçlerinden sonra, ki bu yaklaşık 8 haftalık bir süreçtir, bir kompost madde elde ediyoruz. Gübre değil, bir kompost madde. Kahverengi toprağımsı bir madde. Aslında hani topraktan toprağa bir döngüyü sağlamış oluyoruz. Elde ettiğimiz bu madde yapılan bilimsel araştırmaların neticesinde Çukurova Üniversitesi'ndeki Çevre Mühendisliği Birimindeki hocalarımızla ortak çalışıyoruz bu noktada. %75 oranında faydalı madde içeriyor ki bu çok yüksek bir oran. Belki yani başka bazı yerlerde yapılan demo çalışmalarında bu oran elde edilemedi. Muhtemeldir ki Hüreyir'in o ekosisteminden, toprağın yapısından kaynaklı bir şeydir, bilemiyorum.
Muhtemelen.
%75 oranında bir faydalı ürün madde elde edildi ve biz bu maddeyi ki şu anda elimizde yaklaşık 750 ton var.
750
ton madde var şu anda elimizde. Dağıtıma hazır ki sistem çalışmaya devam ediyor. Bu noktada bu ürünleri önce 5'er kiloluk torbalarla torbalama tesisi kuruyoruz. Bütün vatandaşlarımıza dağıtacağız. Onların kendi evlerinde, balkonlarında, küçük bahçelerinde topraksız tarım dediğimiz. Yani işte küçük bir bahçe. Yani domates, patlıcan, biber yetiştirmek veya oradaki ağacının dibine onun daha güçlenmesiyle ilgili dökmesi için vereceğiz. Ayrıca asıl projemiz daha büyük ölçekte torbalara bunları koyup belki 25'er 30'ar kiloluk ovadaki çiftçilere dağıtmak istiyoruz. Böylece onların, yani Çukurova çok kıymetli. İşte dünyada gıda ve tarım krizinden bahsediliyor. Eğer böyle bir şey olursa ki inşallah olmaz ama hazırlıklı olmak gerekir her şeye. Türkiye kendi kendine yetebilen dünyada sayılı ülkelerden bir tanesi. Adana'da tarımın kalbi Türkiye'de. Ve dolayısıyla bizim toprağımız son derece kıymetli. Bu topraklarımızın daha veriminin artması, daha ileri, daha üst düzeyde verim vermesi noktasında bize de bir katkımız olsun istiyoruz. Bu noktada bakanlığımızın yaklaşık 1,5 milyon TL bir ilave desteği olacak bize. Şu ana kadar yaklaşık 3-3,5 milyon liralık bir harcama yaptık. Yani 5-6 milyon lira civarında gerçekten Türkiye'de örnek elle gösterilebilecek, parmakla gösterilebilecek birinci sınıf bir biyo bozunur tesisi kurmuş olacağız birkaç ay sonra. Şu anda üretim faaliyetlerimiz devam ediyor. Ve umarım bunu Türkiye'ye mal ederiz. Umarım bizim bu başlattığımız, Alana'da başlattığımız bu çalışma tüm Türkiye'ye örnek olur. Kaldı ki diğer belediyelerimizin de bu konuda çalışmaları var. Fakat biz bu konuda bir adım öndeyiz. Doğrusu bunu da gururla söylemek isterim. Bunu da tüm Adana kamuoyuyla paylaşmaktan büyük bir onur duyduğumu ifade etmek isterim.
Ben de şunu ilave edeyim. Çukurova çiftçisine imkan verilirse tüm Türkiye'yi doyuracak üretimi evet. Çok rahat yapacağını ben buradan söyleyeyim.
Evet, Allah'ın izniyle.
Sayın Başkan, son olarak söylemek istediklerinizle programı kapatalım.
Bir şey daha söyleyeyim ilave ederek. Şehit Erkut Akbay mahallemizde de yaklaşık 110-108 dönümlük bir alanda büyük bir kentsel dönüşüm süreci devam ediyor. Yakında yıkımlar başlayacak. Kısmet olursa bu yıl içerisinde orada da temel atmak istiyoruz. Yani Hüreyir Seyhan Nehri'nin bu yakasından, yani batı yakasından Seyhan tarafından, bakanlar için söylüyorum, yakın zamanda modern birinci sınıf binaların yükseldiği, kentsel tasarım ürünü, güzel estetik mimari projelerin ortaya çıktığı, yeni yaşam alanlarının oluştuğu, insanların sosyalleştiği, özgüveni yüksek insanların yaşadığı bir kent haline dönüşecek inşallah. Ben son olarak şunu söylemek isterim. Hüreyir benim aşkım. Bunu büyük bir onurla ve gururla söylüyorum. Hüreyir'de belediye başkanı olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Ve Allah'ın izniyle bütün hedefim, hayalim 5 yıllık görev süremiz sona erdiğinde bir başarı hikayesi yazmak. Arkadaşlarımla beraber adanmışlık duygusuyla hareket ediyoruz. Tüm zorluklara rağmen Hüreyir'de insanların gönlüne girmeyi, gönül köprüleri kurmayı kendimize ilke edinmiş durumdayız. Aday olduğumda şunu söylemiştim. Eser belediyeciliği, proje belediyeciliği, sosyal belediyecilik ve gönül belediyeciliği. Bizim 3 temel ayağımız bu demiştim. Çok şükür her 3 noktada da ilerliyoruz. Her gün halkımızın içindeyiz. İnsanlarımıza dokunuyoruz. Hiçbir ayrım yapmadan. Meşrebi, mezhebi, orijini, kökeni ne olursa olsun. Rengi, geldiği yer ne olursa olsun. Bütün hemşehrilerimi gönülden bağrıma basıyorum. Büyüklerimin ellerinden öpüyorum. Küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Ve tüm Adanalı Hüreyirli hemşehrilerime hürmetlerimi, saygılarımı arz ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Şimdiden mübarek Ramazan bayramlarını da canı gönülden tebrik ediyorum.
Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz katılımınızdan dolayı.